engelleri aşarken. Hazırlayan ve sunan Bahar Gökkuş Şahin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba. Bugün günlerden cuma, engelleri aşarkenin günü. Ben Bahar Gökkuş Şahin. Soğuk algınlığıyla geçirdiğim bu haftanın sonunda evet sizinle birlikteyim sevgili dinleyenler. Sesimde oluşabilecek rahatsızlıktan ötürü şimdiden affınıza sığınıyorum. Ve sohbetimize başlamadan önce iletişim adreslerimizi aktaralım. TRT Türkiye'nin Sesi ve ayrıca TRT Engelleri Aşarken Facebook sayfalarından bize soru, görüş ve önerilerinizi aktarabilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, Türkiye'de engelli sporcu denilince akla gelen çok özel bir isim, Down sendromlu milli yüzücümüz Caner Ekin. Onu siz İstanbul Boğazı'nı tam 4 kere yüzerek geçen tek Down sendromlu sporcu olarak tanıyorsunuz. Böylesine özel bir insanın bu derece büyük başarılara imza atmasının arkasındaysa çok önemli şüphesiz isimler var. Caner'in arkasında en büyük destekçisi, tabiri caizse dağ gibi babası Savaş Ekin var. Ve Sayın Savaş Ekin bu haftaki engelleri aşarkenin konuğu. Savaş Bey, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum güzel duygularınız için. Yalnız şunu düzeltmeme müsaade edin. Yani Caner bizim çocuğumuz, biz ailede 4 kişiyiz, 4'ümüz de hep beraber tüm engelleri aşmaya çalışıyoruz.
Evet, burada sizi konuk ettik ama aslında Ekin ailesi olarak engelleri aşarkenin konuğusunuz bir anlamda. Ben hemen öncelikle Caner'i tanıyarak başlamak istiyorum sohbetimize. Caner nasıl bir karakter? Neleri sever, neleri sevmez, neler yapar? Şüphesiz her baba için evladı çok özel, çok önemli. Ama sizin gözünüzden Caner nasıl?
Bahsettiniz Caner Down sendromlu. Down sendrom artı bir kromozom. Yani hepimizde 46 kromozom var. Down sendromlu insanlarda ise 47 kromozom var. Bu 47 kromozomun artı bir kromozomunun nasıl oluştuğuna dair bilimsel anlamda şu ana kadar dünyada tespit edilemeyen bir rahatsızlık da demeyelim ama genetik bir durum. Bu tam bir tespite henüz ulaşmış değil. Şimdi tabii her şey normal giderken birdenbire doğumdan hemen sonra doktorların size bu artık yaşam boyu normal bir çocuk olmayacak dendiğinden itibaren zaten büyük bir travma yaşıyorsunuz. Bu süreçte o travmayı atlatmak önemli. Tüm insanlar için çok zor. O travmayı biz ailecek atlatmaya çalıştık. Çünkü insanın başına böyle bir şey geldiğinde ilk önce bir abondene oluyor. Fakat daha sonra süreç içerisinde Down sendrom nedir, buna nasıl tepki göstermek gerekir diye hem çevremizden hem de işte doktorlardan ve özellikle de okuyarak bunun nedenini öğrenmeye çalışıyorsunuz ki ona göre tedbirler alabilirsiniz. Biz bu aşamayı kısa vadede atlatmaya çalıştık. 6-7 ay sonra artık ne yapmamız gerektiği konusunda yavaş yavaş kararlar vermeye başladık. Sonuçta her şeyi yavaş. Çünkü o artı bir kromozom vücudun tüm şeylerinde bir dengesizlik oluşturuyor. Yani kalbi delik olan Down sendromlu insanlar bile mümkün. Süreç içerisinde
hastalığın getirisi mi o?
Tabii. Ya o artı bir kromozomun genetik rahatsızlığın getirmiş olduğu bir şey. Caner'de böyle bir şey yoktu ama bağışıklık sistemleri bunların çok zayıf. Özellikle gelişme çağında üf deseniz zatürre olur bir durumdalar. O yüzden de çok hassas bir bedenleri var. onlara dikkat etmek gerekiyor. Tabi bunlar hep büyük handikaplar. Ama süreç içerisinde biz ailecek bu şeyleri biraz atlattıktan sonra eğitimden başka bir çözümün olmadığı yönünde bir kanaat oluştu bizde. Ya Caner 1982 doğumlu. Yani o yıllarda Türkiye'deki gelişmişlik şimdiki gibi değildi. Hem teknik hem tıp olarak değildi.
Bakış açısı da öyle değildi.
Tabii çok değil farklıydı mi? Çok farklıydı. Bizim tek bir şansımız işte büyükşehirde yaşamamız. O zaman o yıllarda Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi'nin genetik bölümünde biz sürekli Caner'le oraya gidip geliyorduk. Oradaki hocaların yönlendirmesiyle o zamanki çocuk gelişimi bölümü vardı Hacettepe Üniversitesi'nin. Başka hiçbir üniversitede o tür bölümler yoktu. Ya bizim bir şansımız o. Ama 3-3,5 yaşlarına geldikten sonra artık eğitim gerekliliğine inandık ama Ankara'da ben bir 6 ay okul aradım.
Hiç yok muydu?
Yani sene 85'li yılların ortalarında devlet okulu dahi yoktu. Bu tür çocukların eğitim alabileceği bir yer. Fakat sonuçta arayarak Ankara'da Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği diye bir yer buldum. Caner 3,5 yaşlarındaydı. Oraya ilk götürdüğümde de tuvalet eğitimi almamıştı henüz. Yani baktılar iyi güzel hoş da ya tuvalet eğitimini de halledin gelin dediler. Ya orada da biz büyük bir hayal kırıklığına uğradık ama neyse daha sonra bir takım kişisel ilişkilerle vakıf başkanına pardon dernek başkanına ulaştık. Ben rahmetle anmak isterim Makbule Ölçen hanımefendiyi. Daha sonra Ziçev'i kurdu. Ziçev'in başkanlığını yaptı. Ona ulaştığımızda olurum getir evladım getir dedi. Bu da çok da şirinmiş dedi. Ve biz o yıllarda Ankara'yı bilenler için söylüyorum Sincan'da oturuyorduk. Yani günde işte gidiş geliş 50 kilometre her gün sabah götürüyorduk ve tam gün bir okuldu. Yani Türkiye'de ender bu tür eğitim alan çocuklar için bir 85'li yıllarda bunu o kurum yapıyordu. Daha sonra o kurum Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği'nin o kurum Türkiye'de şu anda 14 tane şubesi olan Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfı'na dönüştü. Onun temeline atılmış bir okul.
Ne yapıyordu okulda Söner?
Şimdi tabii şöyle bir şey var. Biz her gün sabah götürüyoruz. O zamanki olanaklar da çok sınırlı. Sabah götürdüğümüzde öz bakım becerileri. Yani o yıllarda da yine oranın spor salonu vardı. Spor bunların gelişmesi için spor olmazsa olmaz zaten. Tüm insanlar için geçerli ama bunların özellikle gelişme çağında öz bakım becerileri, işte yapabildiği şeyler, renk ayrımları, küçük şeyler okuldaki ve hiç unutmuyorum işte o yılın sonunda 4 yaşında falan değildi daha Caner'i şeye götürdüler bağımsız olarak yaz kampına götürdüler.
Endişelendiniz mi?
Şimdi tabii o yıllarda hiç ayrılmamışsınız. Hem de şeyini de biliyorsunuz. Çocuğunuzun rahatsızlığını da biliyorsunuz. Annesi çok karşı çıktı. Hayır dedi ben istemiyorum dedi. Ben de dedim hayır. Gidecek ayaklarının üzerinde durmasını öğrenecek. Ve öylelikle biz benim de ısrarımla yaz kampına gönderdik. Orada bir anekdot daha anlatmak isterim. Şu anda Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfı'nın genel müdürü olan Makbul Tomris Miser Hanım o zaman Caner'in ilk öğretmeniydi ve Caner'in kafasını okşayarak bu büyüyünce büyük adam olacak demişti. Hiç onu da unutmuyorum.
Ne kadar doğru bir tespit.
Yani tabii uzman bir psikolog yani artık biz orada abla kardeş gibi olduk, aileden olduk. Yani hala beraberiz. Şu anda işte genel müdür Caner 33 yaşında, takriben 30 yıla yakın bir aile.
Büyük bir ailesiniz siz
büyük
aslında.
Büyük bir aileyiz, evet. Aynen öyle. Ve o şeyde, kampta Caner tuvalet eğitimini alarak geldi. Şimdi tabii bu işlerde eğitim çok önemli ve Caner'in orada 8-9 yaşlarındayken havuzla tanıştı. Ve yüzmeyi birazcık orada şey yaparak, geliştirerek biz de destekledik. Haftada iki gün gidiyordu.
Kendisi mi seçti? Yani yüzme sporuyla özellikle ilgileniyor muydu? Ne hissediyordu? Siz o gözlerindeki ışıltıyı mutlaka anlıyorsunuzdur ama öyle bir seçim yaptı mı aslında?
Şimdi şöyle, yani bunların Down sendromlarının en büyük handikaplarından bir tanesi, biraz önceki anlattıklarımın yanında en büyük handikapları zeka seviyelerinin düşük olması. Yani o yüzden de onun biraz önceki sormuş olduğunuz şeyin yani kendi tercihi mi gibisinden bir şeyin ayrımında değil.
Değil. Ama dereceleri var değil mi Down sendromluların normalde
ya,
de?
Var ama yani çok da şey değil. Yani tüm zihin engellilerde muhakeme yetenekleri belli bir şeyden sonra tıkanır.
Sizin yönlendirmeniz gerekiyor.
Aynen herhalde. Öyle. Yani şimdi orada haftada iki gün 9-10 tane çocuğu havuza götürüyorlardı. Haftada iki gün. Tabii bunu belli bir işte bir 6 ay bir sene sonra gittikten sonra Caner'in yeteneğini keşfettik. Hocaları keşfetti yani bunu şey yapalım diye. Biz de buna aile olarak destek olduk. Ha ne oldu? Hafta içi iki gün gitti. Hafta sonları biz cumartesi pazarda götürmeye başladık. Böylelikle yüzme sporunda gelişti. Yani bu iş tüm spor dallarında yani çalıştırsanız ancak bir başarı kazanılabiliyor. Biz aile olarak bunu destekledik. Ama buradaki şey esas buradaki yani ele öpülesi insanlar diyeceğim okuldaki öğretmenlerdir. Yani öğretmenlerin fedakarca bu çocuklara sabırla bunları eğitmeye hem okul içindeki eğitimlerini tamamlamaya çalışmaları hem yüzme eğitimini vermeye çalışmaları çok önemli. Çünkü bunların eğitimleri iğneyle kuyu kazmak gibi denli zor. Çok,
sabırla.
Çok sabır. Yani ben şunu söylerim yani Caner 33 yaşına gelmiş. Ben oğlumdan iki şey öğrendim derim. Bir sabrı öğrendim. Bir de karşılıksız sevgiyi öğrendim. Yani çünkü bunların eğitimleri için, gelişmeleri için sabır çok önemli. İkincisi de bunların sevgileri hiçbir şeye benzemez. Çünkü normal yaşamdan normal insanlar gibi, yani hepsini için söylemeyeceğim. Yani riya yoktur bir kere bunlarda. Yani saf, her şey olduğu gibidir. İçindeki neyse aynen söylerler. Hepsi için bu geçerli.
Bir Down sendromlu çocuğu olan annenin söylediği bir cümle vardı. Benim hayatımda inanılmaz yeri olan bir cümle. Down sendromlu çocuklar Allah'ın yeryüzündeki melekleridir demişti. Sonsuz bir sevgi, karşılıksız bir sevgi. Öyle değil mi?
Öyle. Aslında. Yani doğru bir tespit. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum zaten. Ya bir de bizim tabii çocuklarla beraber, bu insanlarla beraber yaşayan insanların hepsinin bir şeyi vardır, hikayesi vardır. Yani ama o annenin söylemiş olduğunu %100 doğru. Tüm zihin engelli insanlar için de geçerli. Ben şimdi gönüllü olarak bu insanların spor yaptığı federasyonda gönüllü çalışıyorum. Yani burada sadece Down sendromlu insanlar yok. Yani bakıyoruz sınır zeka dediğimiz mental insanlar var, otizmler var, Down sendromlar. Bunların hepsi aynı, aslında aynı. ama fizik olarak, tip olarak Down sendromlar dünyada, tüm dünyada birbirlerine benzediklerinden dolayı da onlar ayrı. Yani Down sendromlar bizim yumuşak karnımız, hem de kendi çocuğumuz olmasından kaynaklı olarak. Ama diğerleri de hepsi de şeydir. Yani sınır zeka dediğimiz insanlar da kendilerine zihin engelli olduklarını kabul etmezler ama belli bir yerden sonra tıkanırlar. Yani onların kalbinde de kötülük yoktur.
Safça.
Safça her şeyi olduğu gibi söylerler yani.
Onların algı problemi var galiba.
Algı problemleri var. Onların da tabii handikapları farklı.
Tabii siz Özel Sporcular Spor Federasyonu'nda aynı zamanda görev aldığınız için bu gruptaki tüm sporcuları yakinen tanıyorsunuz ve onlarla birebir iletişim halindesiniz. Tekrar Caner'e dönecek olursak, yüzme sporuyla ilgilenmeye başladı. İlk başarıları neydi? Neler yaptı?
Şimdi tabii burada en önemli şey, dediğim gibi hocalar çok önemli. Ben burada şu anda da Ziçev'in genel koordinatörü, spor genel koordinatörü hem de müdür yardımcısı olan Osman Akdemir hocamdan da bahsetmek istiyorum. Yani Osman hocam da şey yaptıktan sonra daha fazla beden eğitimi, yani bilimsel olarak bu işi bilen insanların yönlendirmesi daha önemli. Caner'le birlikte onlar çalışmaya başladıktan sonra bir program dahilinde Caner çok hızlı bir şekilde yüzme sporunu geliştirdi. Yani Türkiye'de o yıllarda yarışmalarda, Türkiye içinde yapılan yarışmalarda mental otizm, Down sendromu ayrımı yoktu. Çünkü o kadar şey de yoktu, sporcu da yoktu. Hepsi beraber yüzüyordu. Şimdi Down sendromların genelde boyları 1.60 civarındadır. Yani mental 2 metre boyunda olan çocuklar da vardı. Ya onlarla beraber yüzüyorlardı. Ve Caner Türkiye'de işte 25 metreye havuzda 16 saniyede yüzmüş bir sporcudur ve mentallerin hepsini geçerek.
Anladım.
Yani şimdi bunda tabii hocasının vermiş olduğu disiplin çok önemliydi. Yani sporcu disiplini, sporcu karakteri önemliydi. Ve giderek bu 2002 yılında İrlanda'da yapılan Dünya Özel Olimpiyatları'nda da Caner yüzme dalında bir altın, bir gümüş madalya aldı. Ve 2003 yılında yapılan ödül töreninde de o zamanki başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bir karşılaşmaları oldu. Tabii bu dediğim gibi disiplinli ve süreklilik arz eden tüm spor dallarında olduğu gibi Caner'in attık yüzme şey bir hayat tarzı haline geldi.
Madalyayı alınca ne hissediyor? Ne gibi?
Ya tabii şimdi yaşıyor. Tüm sporcular gibi bizimkiler daha kısa ve öz. En büyük şey Caner'in işte kolunu kaldırarak başardım gibisinden bir şey var. Duygularını dışa vurumu var. Bunlar için madalya çok önemli. Çünkü sporla birlikte ayakta durmayı da öğreniyorlar. Yani bir madalya aldığı zaman o madalyayı boynuna taktığı zaman kendisine güveni geliyor. Çevreden de o insanlara iltifatlar olduğu zaman toplumla daha iyi kaynaşıyorlar ve toplumla normal insanlar gibi davranmasını becerebiliyorlar.
Aslında ben de varım ve ben de isteyince başarabilirim mi gösteriyorlar gibi görüyorum ben en azından.
Tabii öyle, yani normal insanlar nasıl yapabiliyorsa bunlar da fırsat verilirse bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip tüm branşlarda, yani Caner bir yüzme branşında şey yapıyor. Başka sporcularımız, zihin engelli başka sporcularımız da başka branşlarda başarılarını şey yapıyorlar. Yeter ki bunlara biraz önce söylediğiniz gibi fırsat verilsin. O fırsat verildiği zaman ben de varımı topluma gösteriyorlar.
Peki yurt dışında bu tip organizasyonlarda kendisi gibi olan arkadaşlarıyla nasıl bir diyalog halinde olabiliyor? Ya da oradaki Türk vatandaşları size nasıl ilgi gösteriyor?
Vallahi şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar yurt dışına ben kişisel olarak çıkmadım. Ama okuduğumuz, yani o tür bir diyalogumuz da olmadı. Ama yurt içinde özellikle bu tür çocuğa sahip olan aileleriyle çok sohbetlerimiz oldu. Özellikle 2003 yılında işte Sayın Başbakanımızdan almış olduğu madalyayla birlikte kamuoyunda görünmesi, sporla bir yerlere gelinebildiğinin gösterilmesi, evlere saklanmış olan çocukların aileler tarafından yoğun bir şekilde arandık. Ve bizden bir yol, tecrübelerimizi aktarma konusunda bizden bilgi istediler. Yani o tür diyaloglarımız çok oldu. Ama yurt dışından böyle bir diyalogumuz olmadı. Evet. Olmadı, bir şeyimiz de olmadı. Ama önemli olan burada şu, ailelerin, her zaman söylüyorduk biz, ailelerin çocuklarını kesinlikle eve hapsetmemeleri, eğitim kurumlarına ve spor sahalarına bu çocuklarını çıkartmaları ve çocukların bağımsız kişiliklerini ancak bu yolla kazanabileceklerini gösterebilirler diye ailelere
tavsiyelerde
bulunuyorduk. Ve şu anda yani spor camiası için söyleyebilirim ben. Caner içlerinde hemen hemen en büyükleri 33-34 yaşlarına geldi. Şu anda 17-18 yani 13-14-15 yani o kadar çok sporcu var ki bunlar Caner'in rol modelliğinde bunlara katkısı vardır diye düşünüyorum.
Elbette. Öyle ya da böyle Caner başarılı bir engelli sporcu olsa da Türkiye Caner'i Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine olan özel ilgisiyle tanıdı. Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Caner'in katıldığı televizyon programına telefonla bağlandı. Gerek bir sempozyumda yaptığı konuşmada Caner'in adını özellikle zikretti. Nasıl tanıştılar? Nasıl bir diyalogları var Sayın Cumhurbaşkanımızla Caner'in?
Şimdi biraz önce de bahsetmiştim. 2003 yılında yapılan İrlanda'daki özel olimpiyat şampiyonasından sonra karşılaşmaları oldu. Yani bizim çocukların sevgisi karşılıksız bir sevgi. Ya yani orada yani o zaman başbakanımızdı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Karşılaşmaları çok farklı bir duyguydu. Yani ben onu şu anda gözlerimin önünde ama anlatmakta biraz zorlanıyorum. Çünkü o kadar büyük bir sarıldılar ki ben sahnede o sarılma sırasında Sayın Başbakanımızın, o zamanki Başbakanımız Recep Tayyip Bey'in ağladığını, gözlerinden yaşlar çıktığını gördüm.
Sanki uzun yıllardır tanıyorlarmış gibi.
Yani öyle bir şeydi, yani öyle bir karşılaşmaydı. Yani belki böyle birkaç dakikadır birbirlerine sarılı kaldılar. O sevgi, o karşılıklı şey hala devam ediyor. Yani aradan 12 yıl geçti. 12 yıl içerisinde biz Cumhurbaşkanımızla biz hala görüşüyoruz.
Evet, bunlar çok güzel, çok özel duygular, çok hoş şeyler. Konuşacak aslında çok da fazla konumuz var. Ancak bu haftaki sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz haftaya Sayın Savaş Ekin'le kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Caner Ekin'i konuşmaya devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyenler, Engelleri Aşarken programının bu haftada sonuna geldik. Programın tekrarını dinlemek isteyenler Engelleri Aşarken podcastlerine www.turkiyeninsesiradyosu.com internet adresinden ulaşabilirler. Unutmayın, her cuma 13.35'te Engelleri Aşarken beraberiz. Engelleri Aşarken. Hazırlayan ve sunan Bahar Gökkuş Şahin.